Allah Resulü'nün ashabıyla ilişkileri.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Hiç şüphen olmasın ki biz sana zafer olduğu çok açık olan, ayan beyan bir zafer vereceğiz. Bir fetih nasip edeceğiz. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Bu şöyle bir sonuca seni götürecek. Allah geçmiş ve gelecek tüm günahlarını affetsin ve seni pırıl pırıl etsin diye böyle bir zaferi vesile kılacak. Ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. Ve senin üzerine nimetini tamamlasın ve seni bu konuda alınabilecek, uygulanabilecek en doğru planı, en doğru yöntemi uygulaman için ona yöneltecek, ona yönelsin diye. İşte sana böyle bir zafer verecek. Ve yensurakallahu nasran azize. Ve Allah sana şerefli bir zafer verecek. Zaferin şerefsizi de olur. Karşındakilerin, muhataplarının, hasımlarının tepesine binip onlara zulmederek de bir başarıya ulaşabilirsin. Onların insanlığını yok ederek de bir başarıya ulaşabilirsin. Hatta onların varlığını yok ederek de bir başarıya ulaşabilirsin. Ama zaferlerin en şereflisi onları kazanarak ulaşılacak zafer. İşte böyle şerefli bir zafer vereceksin. Bu ayetlerin indiği ortamı daha önce Hudeybiye'yi işlerken söylemiştim. Hatırlayacaksınız. Hudeybiye. Görünüşte bir yenilgi ama içinde bir zafer taşıyan bir bulut gibi. Bulutlar siyah olurlar eğer yağmur yüklü olurlarsa. Yağmursuz bulutlar beyaz olurlar. Onun için yağmurla, rahmetle gelen bulutlar bir parça havanızı karartırlar. Ama iyi bilin ki onlar içinde rahmet taşıyanlardır. Onlar bereketle gelmişlerdir. Siz o bir parça kararan havanıza değil, onun taşıdığı rahmete bakın. Onu görürseniz eğer, la be'se bi, problem yok. İşte bu ayetlerin inişinden, bu ayetlerin ne demek istediğinin anlaşılması için bir yıl geçmesi gerekecektir. Bir yıl. O gün bunu anlamıştı peygamber ama etrafındakiler henüz daha anlayamamış. Her çadırdan bir ölü çıkmış gibi ağıt yükseliyordu Hudeybiye'de. Hele Ebu Cendel'in kollarında zincirlerle 400 kilometrelik yolu yayan yapıldak böyle işkenceler içerisinde yürüyerek gelmesi ve müminlerin gözlerinin önünde anlaşmaya istinaden babasına geri teslim edilmesi moralleri sıfırın altına indirmiş. Görüntü çok fena. Ama o fena görüntünün arkasında öyle bir parlak ufuk, öyle bir parlak gelecek vardı ki onu ancak Allah, onun müjdesini indiren Cibril ve o müjdeyi alan peygamber göre. Onun için hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hep işleri faliktir. Birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır. Mevla görelim. Neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sonunu görebilmek. Sonunu önünden görebilmek. Cebrail gibi bakabilmek. Abdullah İbni Mesud'un ağzını burnunu kan çanağına çeviren tokatın arkasında o tokatı vuranın tokatı yiyen tarafından yenildiğini görmek. Abdullah İbni Mesud'un onun üstündeki fotoğrafını görebilmek. Onu görebilmek. O çok önemli. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız onu görürsünüz. Bittin dediğiniz anda yettiğini görebilmek. Her şey bitti dediğiniz anda her şeyin yeniden başladığını anlayabilmek. Görebilmek. Kulun gücünün bittiği yer. Allah'ın yardımının başladığını görebilmek. Bunu görmek için bir yıl geçmesi gerekiyor. Hudeybiye'nin üzerinden bir yıl geçti. Hayber İslam'a kucaklarını açtı. Ve Resulullah Hudeybiye anlaşmasında yazıldığı gibi özellikle üçüncü maddede bir yıl sonra Müslümanlar Kabe'ye girecekler, Mekke'ye. Silahsız olarak girecekler. 3 gün orada kalacaklar. Vazifelerini eda edip 3 gün sonra Mekke'yi terk edecekler. Anlaşma bu. Anlaşma uygulandı. Yaklaşık 2000 kişi yolda katılanlar da dahil Mekke'ye doğru yola çıktı. Maşrukalarını görecekler. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah için sevgili babası, atası İbrahim'in Kâbesinden yıllar yılı uzak kalmanın ne kadar zor oldu. Doğduğu topraklardan sürülerek ölüm korkusuyla çıktığı topraklara şimdi muzaffer bir komutan olarak. O manzara. İşte Allah'ın fethi mübin dediği manzara. İşte Allah'ın şerefli fetih dediği manzara. 2000 kişi birerle kol halinde, başları tıraşlı, sırtları ihramlı, mahşere akan bir peygamber ordusu gibi Mekke'yi şereflendirdiler. Mekkeliler tamamıyla şehri boşaltıp Mekke'nin etrafındaki Kabe'nin etrafındaki tepelerin sırtlarına yerleşmişler. Meraklı gözlerle, kaygılı nazarlarla gelenleri izliyorlar. Mekke boşalmış. Fethedilmeden fethedilmiş. Hiç savaşsız, hiç kansız. Resulullah bir anlaşmaya dayanarak Mekke'ye gidiyor. Sırtında bembeyaz izar ve ridası önce Kabe'ye geliyor. Çok özlediği Kabe'ye. Müşriklerin duymadıkları bir telbiye yükseliyor müminlerden. Dağları çınlatan Lebbeyk Allahümme Lebbeyk buyur Allah'ım buyur davet et. İstedin, evet dedik. Ünledin, cevap verdik. Buyur Allah'ım, emret. Sana tabi olduk. Hayatımızı sana adadık. Sana teslim olduk. Canımızı ve malımızı yoluna serdik. Nebinin arkasına takıldık ve bizden istediğin şeyi yapmaya geldik. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. O günden daha güzel, fiili bir anlama kavuşabilir mi bu söz? Buyur Allah'ım ki senin ortağın yok, benzerin yok, eşin yok, menendin yok, nazirin yok. Yok olduğunun en büyük misali de işte bugün. Olsaydı daha, sana ortak diye koştuklarının onlara hiçbir faydası olmadı. Ama senin bize olan faydan, olacaklar dışında işte görülüyor. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mulk. Nimet, hamd, hep senin yoluna, hep senin uğruna. Senden alır yine sana veririz. Ve hamdleri hep sana yöneltiriz. Mülk senindir çünkü. Mülkiyet senindir. Biz senin verdiğin emanet üzerinde mülkiyet hakkına kalkışmayız. Sadece emanete sadakat göstermek gibi bir vazifemiz var. Onu edaya çalışırız. La şerike lek. Senin ortağın yok Allah. Onlar böyle demezlerdi. Onlar İbrahim'in gök kubbeye 5000 yıl öteden saldığı bu muhteşem sloganı tahrif etmişlerdi. Putları katmışlardı. Telbiye içine. İlk defa İbrahim'in gök kubbeye saldığı bu muhteşem sloğan, peygamberin ve ashabının dilinde asli hüviyetine büründü. Ve İbrahim gibi göründü. Mekke'nin üzerine yeniden doğmuş. Resulullah çok özlediği Kabe'nin etrafında hem tavaf ediyor, hem yaşlı gözlerle Kabe'yi seyrediyor. Kabe put doluydu. 360 put hala Kabe'deydi. Ama Resulullah ne yaptığını biliyordu. Resulullah akideden hiç taviz vermeksizin zaferin zaman içinde makul bir sürede tamamlanan bir süreç olduğunu da biliyordu. Onun için o sürecin yaşanması gerekiyordu. İçi put dolu Kabe'nin etrafında tavaf ederken o Kabe'nin içinin put dolu olduğunun farkındaydı. Ama orada oluşunun, o sürecin, o putların ebediyen yok oluş sürecinde bir adım olduğunu da biliyordu. Ve ona doğru adım adım yaklaşırken evmiyordu. Çünkü biliyordu ki her yemiş belli bir vakitte yetişir. Zamanını bekliyordu. Zamanını beklerken o yemişin yetişmesi için gübre olmak gerekiyorsa gübre, güneş olmak gerekiyorsa güneş olur. Kabe'yi tavaftan sonra Merve ve Safa arasında sahaya yöneldi. Müşriklerin tüm dedikodularına rağmen, telaşlı ve kaygılı gözlerle izlemelerine rağmen sahini tamamladı. Yanında getirdiği berberine tıraşını oldu. Ve kaza umresi olduğu için, adeta haccın kazası olduğu için Hudeybiye'de kestiği kurbanın yerine bir daha büyüğünü, büyük bir deveyi orada da Allah adına boğazladı ve dağıldı. Kabe'ye geldi. İçine girmek istedi. Kapısını kilitli buldu. Israr etmedi. Namaz vakti gelmişti. Bilal dedi. Çık Kabe'nin damına. Ezan oku. Bilal-i Kabe'nin damında gören Mekke müşrikleri, işte o an bu iş bitti dediler. İşte o an tarihin nevli dönmüştü. Tarihin çarkı dönmüştü ters. O an ezan, Mekke'de, Kabe'de okunan ezan artık onların defterinin dürüldüğünü gösteriyor. İnna fetahna leke fetham mubina. İşte buydu apaçık fetih. İşte buydu şerefli zafer. Bir yıl önce anlaşılmayan zafer. İşte buydu. Resulullah hem tavafı hem sa'yı yaparken sırtındaki ihramını, kollarını gösterir şekilde açmış, öyle tavaf etmişti. Bazen koşar gibi sa'y ediyordu. Bazı şartlarda, özellikle ilk 3-4 şartta, koşar gibi tavaf ediyordu. Bunu yapmasının sebebi, Muhammed ve ashabı açlıktan kırılıyor diyorlardı. İşte ona bir cevap olsun içindi. Ve Resulullah 3 gün Mekke'de kaldı. Bu 3 gün zarfında gizlice Müslüman olan Mekkeliler, karanlık bastığında çadırlarından, dağlardaki, sırtlardaki çadırlarından gizlice iniyorlar. Resulullah'ı hayran hayran izliyorlar. Bir kere görmek için böyle Resulullah'ın içinde bulunduğu hanenin kapısında şöyle bekliyorlar sabahlara kadar. Acaba kapı açılacak da Resulullah'ı görecek miyiz? Ondan sonra gün ışımadan da tekrar sırtlara dönüyorlar. Güzel bir olay daha gerçekleşti. Hazreti Abbas baldızını teklif etti Resulullah'a, Meymune'yi. Ümmül Fadl'ın bacısı olurdu Meymune. Resulullah da kabul buyurdular Meymune ile evliliği. 3. gün henüz sözleşme dolmadan düğün yapma arzusu buyurdular, ızhar ettiler. Ve bu arzuyu yerine getirmek için düğün hazırlıklarına başlanmıştı ki 3. gün anlaşma dolduğu saatte hemen Mekke müşriklerinin bir heyeti Resulullah'ın Kabe'de oturan Resulullah'ın önünde bitirmedi. Sa'd bin Ubade ile sohbet ediyordu Resulullah. Şu anda anlaşmamız bitmiş durumda. Hemen burayı terk edin. Resulullah dedi ki, ben düğün yapacağım. Eğer izin verirseniz, size de ziyafet vermek istiyorum. Evet. Davet, ziyafet, davet. Fetih. İşte bu. Size de ziyafet vermek istiyorum. Düğün ziyafeti vermek istiyorum. Siz de buyurun. Çok katı adamlar. Kesinlikle olmaz. Sa'd bin Ubade yüklenecek oldu kalkıp adamın yakasından. Yok Sa'd. Bizi yerimizde ziyaret eden. Yani şu anda buranın misafiriyiz ama hane bizim. Bizi hanemizde ziyaret edene dokunulmaz yasa. Ve emir buyurdular, hazırlanıldı, bakınız. Sözleşmeye riayet edildi ve çıktılar. Güzel bir şey oldu orada. Meymune, Halid bin Velid'in teyzesi oldu. Nereden nereye bakınız? Nelerle neler gelişiyor? Hangi kapılardan hangi kapılar açılıyor? Halid'in hikayesi çok karmaşık. Biliyorsunuz Uhud yenilgisinin görünür sebebi Halid'di. Arkadan müfrezesiyle süvari müfrezesinin komutanıydı. Amr bir kanada komuta ediyordu, Halid bir kanada. Halid savaşın kaderini değiştirdi. Arkadan kuşattı, Uhud tepesindeki okçuları bire kadar kırdı ve ondan sonra savaşın kaderini değiştirdi. Bu Halid öteden beri Resulullah'a karşı bazı hisler taşır dururdu. Kendisi anlatıyor tabii sonradan. Mesela Hudeybiye'ye Hüccac Müslümanlar gelirken Halid'in gözcü müfrezesi yani aklı birliği Müslümanları takip için yola çıkmıştı. Ama nasıl olduysa bir türlü karşılaşamadılar. Daha önce değinmiştim bu konuya. Halid bunu da Resulullah'ın lehine yordu. Dedi ki bu adamı Allah koruyor. Yoksa elimden kaçması mümkün değil. Demişti. Bir hadise daha olmuştu. Daha önce onu da işlemiştim. Hudeybiye'nin arkasından anlaşma gereği Mekke'den Medine'ye geçmesi gerekenler, Müslüman olanlar geçerlerse geri verilecekti anlaşmaya göre. İşte bu maddeden dolayı Müslüman olan Mekke'deki erkekler Medine'ye gelmediler, sahil yolunda bir müfreze oluşturdular. De facto savaş grubu. Ve orada Kureyş'in kervanlarını kesiyorlardı. Kureyş canından bezdi. Daha 6 ay geçmedi anlaşmanın üzerinden. Aman adamlarınızı çekin de tek anlaşma falan önemli değil. Yani biz maddemizden biz vazgeçiyoruz demek zorunda kaldılar. Başlarındaki Ebu Busayr, Resulullah aşıkı bir insandı. Yaşlıydı yani, 60'a yakındı ama çok yiğitti. Çok büyük bir savaşçıydı. Resulullah'ı göremeden vefat ettiği için de epey of çekmişti. Ya Resulullah seni göremeden gidiyor. Tam Resulullah'tan haber geldi artık dönebilirsiniz diye. Ebu Busayr ölüm döşeğindeydi. Resulullah'a ancak bir name yazabildi. Ya Resulullah seni özleyerek gidiyorum. Kavuşmak üzere. Namesini kim getirdi biliyor musunuz? Halid bin Velid'in kardeşi Velid bin Velid getirdi. Kardeşi Velid. Daha önce o Müslüman olmuştu. Velid, nameyi taşıyan, bir şehidin namesini taşıyan, mektubunu, mesajını taşıyan Velid, Mekke, Medine kayalıklarına Harre'ye yaklaşırken olacak bu ya, atı sürçtü, atından düştü ve bir parmağını kopardı. Parmağı böyle sallanmaya başlamıştı. Çekti parmağı. Allah yolunda bir şey veremedim bari bir parmak böyle. Şiir biçiminde söylediği şiir meşhurdur zaten. Allah yolunda bir şey veremedim. Bir parmak böyle. Resulullah'a kavuştu ama kangren olmuştu. Mikrop kaptı. Resulullah'ı gördü. Artık ölebilirim ya Resulallah dedi ve gitti. Vefat etmeden evvel kardeşi Halid'e bir mektup yazdı. Sanırım Resulullah'a da şöyle bir görüş bildirmiş olsa gerek. Yani ben karinelerden çıkarıyorum. Ya Resulallah Halid'e dikkat. Eğer Halid imana ererse çok çok yararlı olabilir diye de bir görüş bildirmiş olsa gerek. Halid'e de bir mektup yazdı. Kardeşim sen İmanın kucağına atılmadığın sürece hiç. Eğer imanla şereflenirsen hep olursun. Tabii bunlar da Halid'in kafasını çemiriyordu. Halid bu düşüncesini pek kimseye açamıyordu. Hele Mekke'de Resulullah'ın ashabıyla gelip de hac edip çıkması Halid'de çok derin izler bıraktı. Birçok insanın kafasında ve yüreğinde deprem oluyordu, alabora olmuştu. Karmaşık duygular. Kime inansın? Gerçekten, gerçekten Allah'ın onu desteklediğini gözleriyle görüyorlardı. Yürekleri bir şey söylüyor, zihinleri bir şey söylüyordu. Hangisini dinlesinler? Gerçekten karmaşık duygular içindeydiler. Bazen cesaret ediyorlardı birbirlerine açılmaya, bazen edemiyorlardı. Halid bir cesaretle İkrime'ye açtı. İkrime ve yine çok samimi bir arkadaşına açtı. İkrime Ebu Cehil'in oğlu. Babası Bedir'e gitmiş. Öbür arkadaşın ise babası ve amcaları Uhud'da gitmiş. Herkes dediler, Müslüman olsa biz yine olmayız. Allah'a teslim olsa biz yine olmayız. Amr'ı çok severdi Amr'la. Amr bin As'la çok yakın arkadaşlardı. Amr'a açtı. Amr bana mı dedi? Bana mı böyle dedi? Sen beni tanımıyorsun. Ben zaten hazırlık yapıyorum. Gideceğim. Buraları terk edeceğim. Artık buralarda duramam. Amr zaten hemen çıkmıştı. Nereye? Habeşistan'a doğru. Necaşi dostu olur öteden beri Amr'ın. Çok diplomat bir adam Amr. Krallarla öteden beri tanışan, birkaç dil bilen, Mekke'nin en diplomat adamı Amr. Necaşi'ye vardı. Necaşi sunulan yine hediyeleri, bu seferki hediyeleri bilerek kabul etti. Amr'ı bağrına bastı. O da zannetti ki Müslümanlar Habeşistan'ı terk edip de Medine'ye dönünce Necaşi'nin İslam'a olan ilgisi soğudu. Resulullah'tan alaycı bir dille bahsedince Necaşi'nin rengi atıverdi. Seni onun aleyhine konuşmaktan men ederim. Sen ne zannediyorsun ki? Amr şaşırdı. Sen ciddi misin ya kral dedi. Ya emir sen ciddi misin? Yani bu konuda gerçekten onun peygamber olduğuna ben inanıyorum, senin de inanmanı tavsiye ediyorum. Vallahi o Musa'nın Firavun'a yaptığını yapacak. Önündeki tüm engelleri kaldıracak. Bunu buna seni temin ederim dedi. Tabii manzarayı görünce Amr orada da duramadı. Bir bota atlayarak Yemen tarafına geçti. Karmaşık duygular içerisinde kuzeye doğru yöneldi. Onu orada bırakıp gelelim. Halid bin Velid'e. Halid artık kafasına koymuştu karmaşık duygularla. Mekke'yi terk etti. Artık yanına bir arkadaş bulamamıştı. Ama yolda Osman bin Talha ile karşılaştı. Onunla da çok samimiler. Osman bin Talha da Mekke'nin yiğit gençlerinden biri. Birbirine söyleyemiyorlar. O ona hamle yapıyor, ense el ense çekiyor. O ona el ense çekiyor. Açamıyorlar yalnız. Bir gayretle Halid bin Velid. Kapana kısılmış tilkiye döndük dedi. Bir kova su lazım bizi berbat etmek için. Vallahi öyle olduk dedi Osman bin Talha. Vallahi öyle olduk. Tamam açmış oldular. Ne yapalım? Ne yapacağız? Başka yolu yok. Elçiye gidip Allah'ın Resulü'ne gidip teslim olmak. Ben onun için çıktım dedi Halid. Al benden de o kadar. Hadi dedi ben de sana kat. Daha Medine'ye varmadan Amr arkalarından yetişti. Üç kişi oldular. Halid bin Velid geliyor. Daha Harre'den fark eder etmez Resulullah'a haber verdiler. Halid'in kendisi anlatıyor. Resulullah'a selam verdiğimde yüzümde bir güneşin doğduğunu gördüm. Bir insan. Bir insan. Bir Adem. Bir alem. Nasıl sevindi Resulullah? Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi onu İslam'a mübarek et, İslam'ı ona mübarek et. Ben şehadet getirdim. Resulullah ise benimle Allah'a hamd etti. Dedim ki ya Resulullah, sana çok çektirdim. Ben bu kadar günahı nasıl temizleyeyim? Ne yapayım da bu döktüğüm Müslüman kanlarını temizleyeyim? Ya Halid, el-İslam yecibbu ma kabla. İslam kendisinden önceki her şeyi siler, süpürür, temizler. Tasala. Halid müjdeyi aldı ama yine de içinde kaygı. Kendi kendisine hep ya Rabbi senin dinine verdiğim zararın kat kat fazla fayda vermeyi bana nasip et. Cenab-ı Hak da öyle yaptı. Seyfullah, Seyfullahil Meslul, Allah'ın kınından sıyrılmış kılıcı oldu. Vefat ettiğinde bedenimde yara değmemiş hiçbir yer yok. 60 yarası vardı. ama yine de develer gibi yatağımda ölüyorum diye ağlayacaktır. İşte insanlar yüreklerinden vurularak, eğer kafalarından vurulsalardı ölmüş olacaklardı. Yüreklerinden vurulunca dirilmiş oldular. Bunun en büyük saiki de Resulullah'ın rahmet ve şefkat peygamberi oluşunda bulunmalı, aranmak. Öyle bir şefkat peygamberi ki etrafındaki insanların sadece imanlarına vesile olmuyor. Aynı zamanda onları belli bir yerden alıp orada bırakmıyor, terbiye ediyor. Onlarla sürekli ilgileniyor. Bir mürebbi, kendisini Allah'ın terbiye ettiği bir mürebbi. Ali, Zeyd ve Cafer tartışıyorlar. Öyle bir yüksek sesle tartışmaya başlıyorlar ki artık aralarındaki niza neredeyse kavgaya dönüşecek. Resulullah'a kadar, haneye kadar ulaşıyor sesler. Çağırtıyor, gelin bakalım. Nedir derdiniz sizin? Niye tartışıyorsunuz? Ya Resulallah, Umara üzerine tartışıyoruz. Hazreti Hamza'nın yetim kızı. Ne olacak? Hepimiz sahip çıkıyoruz. Bir yetime sahip çıkınca Allah'ın gönlünü almış oluruz. Tüm şey bu. Evet. Yetimi doyuran Allah'ı doyurmuş olur. Allah acıkmaz ki. Çünkü onun velisi Allah'tır. Onun babası Allah'a armağan oldu. Allah'a armağan, baba armağan etmiş bir çocuktur. Şehidin çocuğu. Allah'a baba armağan etmiş bir çocuk. Çok önemli. Onun için İslam'ın büyük fatihleri hep yetim çocuklarıdır. Abdullah bin Battal. Battal Gazi diye o efsaneleştirdiğiniz o şahıs bir yetim çocuk. Musa bin Nusayr. Afrika'nın efsanevi fatihi. Bir yetim çocuk. Endülüs'ün efsanevi fatihi Tarık bin Ziyad. Bir yetim çocuk. Çok ilginç hayat hikayeleri var. İslam yetimleri eline almış, İslam'ın oğlu etmiş. İslam'ın evladı haline getirmiş. Fatih etmiş. İşte onlar. Bu anlayışla. Hangi biz alacağız? Sen konuş diyor Ali'ye. Ya Resulallah, o benim amcamın çocuğu olur. Umar'a benim amcamın çocuğu olur. Bana düşmez de kime düşer? Cafer diyor, sen konuş. Ya Resulallah, o benim hem amcamın çocuğu olur, hem de teyzesi benden. Halası eşi olurdu. Sen konuş Zeyd'e, Zeyd ne desin? Garip. Ya Resulallah, o benim kardeşimin çocuğu. Resulullah muhacirlerle ensarı kardeş ederken istisnai bir durum olarak Hazreti Hamza ile Zeyd'i kardeş etmiş. Gerçi birkaç kere teahhi oldu. Kardeşlik meclisi birkaç defa kuruldu. Önce muhacirlerle muhacirler arasında, sonra ensarla muhacir arasında birkaç kere oldu. Böyle bir kardeşlik. Benim kardeşimin çocuğu diyor. Resulullah önce başladı Zeyd'e. Ne güzel iyi vasfı varsa saydı. Sen güzelsin, şu huyun güzel, şu huyun güzel, şu huyun güzel. Sonra Ali'ye döndü. Sen de güzelsin, şu huyun güzel, şu huyun güzel, şu huyun güzel. Sonra Cafer'e döndü. Sen siret ve suret olarak bana benzersin. Şu, şu, şu huyun güzel. El haletu kel Hala anne gibidir. O Umar'a sana düşer. Ama bu meseleyi tatlıya bağlarken karşısındaki insanları öyle bir onora etmesi var ki Resulullah'ın, hiçbir de kırgın ayrılmadı oradan. Resulullah'tan iltifatlar alarak ayrıldılar, ödüller alarak ayrıldılar. Bazı rivayetler Cafer'in işte bu müjdeden sonra kalkıp Resulullah'ın etrafında dans ettiğini söylerler. Ne yapıyorsun diye sorunca Resulullah, Cafer de Habeşistan'da böyle bir adet var. kral birini ödüllendirdiği zaman o ödüllendirilen kişi kalkar, etrafında dans eder ya Resulallah dedi. Resulullah'ın da tebessüm ettiği söylenir. Farklı rivayetler var, bir tanesi de bu. Evet, böyle bir ilişki biçimi sadece insanların imanına değil, aynı zamanda ahlaki yüceliş ve yükselişine de nezaret eden bir peygamber. İşte böyle bir terbiye halkasından geçen bu bir avuç yiğit insanın omuzlarında asr-ı saadet inkılabı gerçekleşti. Öyle bir miras bıraktılar ki 1400 senedir yiye yiye bitiremedik. O bize şunu öğretir. Siz de öyle bir miras bırakın ki sizden sonraki nesiller yesin.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.